Ayrım 11.
DNA tesadüfen oluşabilir mi? Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Nükleotitlerde meydana gelecek bir sıralama hatası o geni tamamen işe yaramaz hale getirecektir. İnsan vücudunda 200 bin gen bulunduğu düşünülürse, bu genleri oluşturan milyonlarca nükleotidin doğru sıralamada tesadüfen oluşabilmelerinin kesinlikle imkansız olduğu görülür. Evrimci bir biyolog olan Frank Salisbury bu imkansızlıkla ilgili olarak şunları söyler. Orta büyüklükteki bir protein molekülü yaklaşık 300 amino asit içerir. Bunu kontrol eden DNA zincirinde ise yaklaşık 1000 nükleotit bulunacaktır. Bir DNA zincirinde 4 çeşit nükleotit bulunduğu hatırlanırsa, 1000 nükleotitlik bir dizi 4 üstü 1000 farklı şekilde olabilecektir. Küçük bir logaritma hesabıyla bulunan bu rakam ise aklın kavrama sınırının çok ötesindedir. 4 üstü 1000'de 1 küçük bir logaritma hesabı sonucunda 10 üstü 620'de 1 anlamına gelir. Bu sayı 10'un yanına 620 sıfır eklenmesiyle elde edilir. 10'un yanında 11 tane sıfır 1 trilyonu ifade ederken 620 tane sıfırlı bir rakamın gerçekten de kavranması mümkün değildir. Nükleotidlerin tesadüfen bir araya gelerek RNA ve DNA'yı oluşturmasının imkansızlığını evrimci Fransız bilim adamı Paul Auger da şöyle ifade etmektedir. Rastgele kimyasal olaylar sayesinde nükleotidler gibi karmaşık moleküllerin ortaya çıkışı konusunda bence iki aşamayı net bir biçimde birbirinden ayırmamız gerekir. Tek tek nükleotidlerin üretilmesi ki bu belki mümkün olabilir ve bunların çok özel seriler halinde birbirine bağlanması, işte bu ikincisi olanaksızdır. Uzun yıllar moleküler evrim teorisine inanan Francis Crick bile DNA'yı keşfettikten sonra böylesine kompleks bir molekülün tesadüfen kendi kendine bir evrim süreci sonucunda oluşamayacağını itiraf etmiş ve şöyle demiştir. Bugünkü mevcut bilgilerin ışığında dürüst bir adam ancak şunu söyleyebilir. Bir anlamda hayat mucizevi bir şekilde ortaya çıkmıştır. Evrimci Profesör Doktor Ali Demirsoy da DNA'nın meydana gelmesi hakkında şu itirafı yapmak zorunda kalır. Bir proteinin ve çekirdek asidinin DNA, RNA oluşma şansı tahminlerin çok ötesinde bir olasılıktır. Hatta belirli bir protein zincirinin ortaya çıkma şansı astronomik denecek kadar azdır. Bu noktada çok ilginç bir ikilem daha vardır. DNA yalnız protein yapısındaki bir takım enzimlerin yardımıyla eşlenebilir. Ama bu enzimlerin sentezi de ancak DNA'daki bilgiler doğrultusunda gerçekleşir. Birbirine bağımlı olduklarından eşlemenin meydana gelebilmesi için ikisinin de aynı anda var olmaları gerekir. Amerikalı mikrobiyolog Jacobson bu konuda şöyle der. İlk canlının ortaya çıktığı zaman üreme planlarının, çevreden madde ve enerji sağlamanın, büyüme sırasının bilgileri büyümeye çevirecek mekanizmaların, tamamına ait emirlerin o anda ve bir arada bulunmaları gerekmektedir. Bunların hepsinin kombinasyonu tesadüfen gerçekleşemez. Yukarıdaki ifadeler James Watson ve Francis Crick tarafından DNA'nın yapısının aydınlatılmasından 2 yıl sonra yazılmıştı. Ancak bilimdeki tüm gelişmelere rağmen bu sorun evrimciler için çözümsüz olmaya devam etmektedir. Alman bilim adamları Juncker ve Scherer de canlılık için gerekli moleküllerin hepsinin sentezinin ayrı ayrı koşullar gerektirdiğine dikkat çekerler. Bu ise Juncker ve Scherer'e göre yaşam için gereken birçok farklı maddenin bir araya gelme şansının hiç olmadığını göstermektedir. Kimyasal evrim için gerekli tüm moleküllerin elde edileceği bir deney bilinmiyor. Dolayısıyla çeşitli moleküllerin değişik yerlerde çok uygun koşullarda üretilip, hidroliz ve fotoliz gibi zararlı etmenlere karşı korunup yeni bir reaksiyon bölgesine taşınması gerekmektedir. Burada tesadüften bahsedilemez çünkü böyle bir olayın gerçekleşme ihtimali yoktur. Kısacası evrim teorisi, moleküler düzeyde gerçekleştiği iddia edilen evrimsel oluşumlardan hiçbirisini ispatlayabilmiş değildir. Bilimin ilerlemesi ise bu sorulara cevap üretmek bir yana, soruları daha da kompleks ve içinden çıkılamaz hale getirmektedir. Ama evrimciler tüm bu imkansız senaryolara büyük birer bilimsel gerçek gibi inanmaktadırlar. Çünkü yaratılışı kabul etmemek için kendilerini şartlandırmışlardır ve bu durumda imkansıza inanmaktan başka seçenekleri yoktur. Yüksek organizmaların genetik programlarının yapısı milyarlarca bilgisayar birimi, bilgiye ya da bin ciltlik küçük bir kütüphanenin içindeki tüm harflerin dizilimine eşdeğerdir. Bu denli kompleks organizmaları oluşturan trilyonlarca hücrenin gelişimini belirleyen, emreden ve kontrol eden sayısız karmaşık işlevin, tamamen rastlantıya dayalı bir süreç sonucunda oluştuğunu iddia etmek ise insan aklına yönelik bir saldırıdır. Ama bir Darwinist bu düşünceyi en ufak bir şüphe belirtisi bile göstermeden kabul eder. Evrimcilerden itiraflar. Olasılık hesapları proteinler ve nükleik asitler, RNA ve DNA gibi kompleks moleküllerin tek tek tesadüfen oluşmalarının imkansız olduğunu göstermektedir. Ancak evrimciler için daha da büyük sorun, yaşam için bu kompleks moleküllerin hepsinin aynı anda ve bir arada bulunması zorunluluğudur. Bu gerçek karşısında evrim teorisi tümüyle çaresizdir. Önde gelen bazı evrimciler bu konuda itiraflarda bulunurlar. Örneğin San Diego, Kaliforniya Üniversitesi'nden Stanley Miller'ın ve Francis Crick'in çalışma arkadaşı olan ünlü evrimci Dr. Leslie Orgel şöyle demektedir. Son derece kompleks yapılara sahip olan proteinlerin ve nükleik asitlerin, RNA ve DNA, aynı yerde ve aynı zamanda rastlantısal olarak oluşmaları aşırı derecede ihtimal dışıdır. Ama bunların birisi olmadan diğerini elde etmek de mümkün değildir. Dolayısıyla insan, yaşamın kimyasal yollarla ortaya çıkmasının asla mümkün olmadığı sonucuna varmak zorunda kalmaktadır. Aynı gerçek diğer bazı ünlü evrimci bilim adamları tarafından da kabul edilir. DNA, katalitik proteinlerin ve enzimlerin yardımı olamadan yaptığı işi, yeni DNA üretmek de dahil olmak üzere yapamaz. Kısacası, DNA olmadan proteinler var olmaz ama DNA da proteinler olmadığı durumda oluşmaz. Nasıl oldu da genetik bilgi onu yorumlayan mekanizmalarla, ribozomlar ve RNA molekülleri ile birlikte ortaya çıktı? Bu soru karşısında kendimizi bir cevapla değil, hayranlık ve şaşkınlık duyguları ile tatmin etmemiz gerekiyor. Bir başka evrimci çırpınış, RNA dünyası. 70'li yıllarda ilkel dünya atmosferinin gerçekte içerdiği gazların amino asit sentezini imkansız kıldığının anlaşılması, moleküler evrim teorisi için büyük bir darbe oldu. Miller, Fox, Ponamperuma gibi evrimcilerin ilkel atmosfer deneylerinin tümünün geçersiz olduğu anlaşıldı. Bu nedenle 80'li yıllarda başka evrimci arayışlar gelişti. Bunun sonucunda ilk önce proteinlerin değil, proteinlerin bilgisini taşıyan RNA molekülünün oluştuğunu öne süren RNA dünyası senaryosu ortaya atıldı. 1986 yılında Harvard'lı kimyacı Walter Gilbert tarafından ortaya atılan bu senaryoya göre, bundan milyarlarca yıl önce her nasılsa kendi kendisini kopyalayabilen bir RNA molekülü tesadüfen kendiliğinden oluşmuştu. Sonra bu RNA molekülü çevre şartlarının etkisiyle birdenbire proteinler üretmeye başlamıştı. Daha sonra bilgileri ikinci bir molekülde saklamak ihtiyacı doğmuş ve her nasılsa DNA molekülü ortaya çıkmıştı. Her aşaması ayrı bir imkansızlıklar zinciri olan bu hayal etmesi bile güç senaryo, hayatın başlangıcına açıklama getirmek yerine sorunu daha da büyütmüş, pek çok içinden çıkılmaz soruyu gündeme getirmişti. 1. Daha RNA'yı oluşturan nükleotidlerin tek birinin bile oluşması kesinlikle rastlantılarla açıklanamazken, acaba hayali nükleotidler nasıl uygun bir dizilimde bir araya gelerek RNA'yı oluşturmuşlardı? Evrimci biyolog John Horgan, RNA'nın tesadüfen oluşmasının imkansızlığını şöyle kabullenir. Araştırmacılar RNA dünyası kavramını detaylı biçimde inceledikçe giderek daha az sorun ortaya çıkıyor. RNA ilk olarak nasıl oluştu? RNA ve onun parçalarının laboratuvarda en iyi şartlarda sentezlenmesi bile son derece zor iken, bunun peribiyotik yaşam öncesi ortamda gerçekleşmesi nasıl olmuştur? 2. Tesadüfen oluştuğunu farz etsek bile, yalnızca bir nükleotit zincirinden ibaret olan bu RNA, hangi bilinçle kendisini kopyalamaya karar vermiş ve ne tür bir mekanizmayla bu kopyalamayı başarmıştı? Kendisini kopyalarken kullanacağı nükleotidleri nereden bulmuştu? Evrimci mikrobiyologlar Gerald Joyce ve Nesli Orgel durumun ümitsizliğini şöyle dile getirmekteler. tartışma içinden çıkılmaz bir noktada odaklaşıyor. Karmakarışık bir polinükleotit çorbasından çıkıp birdenbire kendini kopyalayabilen o hayali RNA'nın efsanesi. Bu kavram yalnızca bugünkü peribiyotik kimya anlayışımıza göre gerçek dışı olmakla kalmamakta. Aynı zamanda RNA'nın kendini kopyalayabilen bir molekül olduğu şeklindeki aşırı iyimser düşünceyi de yıkmaktadır. 3. Kaldı ki eğer ilkel dünyada kendini kopyalayan bir RNA oluştuğunu ve ortamda RNA'nın kullanacağı her çeşit amino asitten sayısız miktarlarda bulunduğunu farz etsek ve bütün bu imkansızlıkların bir şekilde gerçekleşmiş olduğunu düşünsek bile, bu durum yine de tek bir protein molekülünün oluşabilmesi için yeterli değildir. Çünkü RNA sadece proteinin yapısıyla ilgili bilgidir. Amino asitler ise ham maddedir. Ancak ortada proteini üretecek mekanizma yoktur. RNA'nın varlığını protein üretimi için yeterli saymak, bir arabanın kağıt üzerine çizilmiş tasarımını o arabayı oluşturacak binlerce parçanın üzerine atıp, sonra arabanın kendi kendine montajlanıp ortaya çıkmasını beklemekle aynı derecede saçmadır. Ortada fabrika ve işçiler yoktur ki bir üretim gerçekleşsin. Bir protein hücre içindeki son derece karmaşık işlemler sonucunda pek çok enzimin yardımıyla ribozom adı verilen fabrikada üretilir. Ribozom ise yine proteinlerden oluşmuş karmaşık bir hücre organelidir. Dolayısıyla bu durum, ribozomun da aynı anda tesadüfen meydana gelmiş olması gibi bir akıl almaz varsayımı daha beraberinde getirecektir. Evrimin en fanatik savunucularından Nobel ödüllü Jacques Monod bile protein sentezinin yalnızca nükleik asitlerdeki bilgiye indirgenmesinin mümkün olmadığını şu şekilde açıklamaktadır. Şifre, DNA ya da RNA'daki bilgi aktarılmadıkça anlamsızdır. Günümüz hücresindeki şifre aktarma mekanizması en az 50 makromoleküler parçadan oluşmaktadır ki bunların kendileri de DNA'da kodludurlar. Şifre bu birimler olmadan aktarılamaz. Bu döngünün kapanması ne zaman ve nasıl gerçekleşti? Bunun hayali bile aşırı derecede zordur. İlkel dünyadaki bir RNA zinciri hangi iradeyle böyle bir karar almış ve hangi yöntemleri kullanarak 50 özel görevli parçacığın işini tek başına yaparak protein üretimini gerçekleştirmiştir. Evrimcilerin bu sorulara getirebildikleri hiçbir açıklama yoktur. San Diego, Kaliforniya Üniversitesi'nden Stanley Miller'ın ve Francis Crick'in çalışma arkadaşı olan ünlü evrimci Dr. Leslie Orgel, hayatın RNA dünyası ile başlayabilmesi ihtimali için senaryo deyimini kullanmaktadır. Orgel bu RNA'nın hangi özelliklere sahip olması gerektiğini ve bunun imkansızlığını şöyle ifade eder. Bu senaryonun oluşabilmesi için ilkel dünyadaki RNA'nın bugün mevcut olmayan iki özelliğinin olmuş olması gerekmektedir. Proteinlerin yardımı olmaksızın kendini kopyalayabilme özelliği ve protein sentezinin her aşamasını gerçekleştirebilme özelliği. Açıkça anlaşılacağı gibi Orgel'in olmazsa olmaz şartını koyduğu bu iki kompleks işlemi RNA gibi bir molekülden beklemek ancak evrimci bir hayal gücü ve bakış açısıyla mümkün olabilir. Somut bilimsel gerçekler ise hayatın rastlantılarla doğduğu iddiasının yeni bir versiyonu olan RNA dünyası tezinin kesinlikle imkansız bir masal olduğunu ortaya koymaktadır. Canlılık molekül yığınlarının ötesinde bir kavramdır. Buraya kadar bahsettiğimiz bütün imkansızlıkları ve mantıksızlıkları bir an için unutalım ve ilkel dünya koşulları gibi olabilecek en uygunsuz ortamda bir protein molekülünün tesadüflerle meydana geldiğini varsayalım. Tek bir proteinin oluşması da yetmeyecek, söz konusu proteinin bu kontrolsüz ortamda başına hiçbir şey gelmeden kendi gibi tesadüfen oluşacak başka proteinleri beklemesi gerekecekti. Ta ki hücreyi meydana getirecek milyonlarca uygun ve gerekli protein hep tesadüfen aynı yerde yan yana oluşana kadar. Önceden oluşanlar o ortamda ultraviyole ışınları, şiddetli mekanik etkilere rağmen hiçbir bozulmaya uğramadan sabırla hemen yanı başlarında diğerlerinin tesadüfen oluşmasını beklemeliydiler. Sonra yeterli sayıda ve aynı noktada oluşan bu proteinler anlamlı şekillerde bir araya gelerek hücrenin organellerini oluşturmaktaydılar. Aralarına hiçbir yabancı madde, zararlı molekül, işe yaramaz protein zinciri karışmamalıydı. Sonra bu organeller son derece planlı, düzenli, uyumlu ve bağlantılı bir biçimde bir araya gelip, bütün gerekli enzimleri de yanlarına alıp, bir zarla kaplansalar, bu zarın içi de bunlara ideal ortamı sağlayacak özel bir sıvıyla dolsaydı, tüm bu imkansız ötesi olaylar gerçekleşseydi bile, bu molekül yığını canlanabilir miydi? Cevap hayırdır. Çünkü araştırmalar göstermiştir ki, hayatın başlaması için yalnızca canlılarda bulunması gereken maddelerin bir araya gelmiş olması yeterli değildir. Yaşam için gerekli tüm proteinleri toplayıp bir deney tüpüne koysak, yine de canlı bir hücre elde etmeyi başaramayız. Bu konuda yapılan tüm deneyler başarısız olmuştur. Bütün deney ve gözlemler ise hayatın ancak hayattan geldiğini göstermiştir. Hayatın cansız maddelerden çıktığı iddiası, bu bölümün en başında da belirttiğimiz gibi, sadece evrimcilerin hayallerinde yer alan, tüm gözlem ve deneylere aykırı bir masaldır. Bu durumda yeryüzündeki ilk hayatında ancak bir hayattan gelmiş olması gerekir. İşte bu, hayat sahibi, Allah'ın yaratmasıdır. Hayat ancak onun dilemesiyle başlar, sürer ve sona erer. Evrim ise canlılığın nasıl başladığını açıklamak şöyle dursun, canlılık için gerekli malzemenin nasıl oluştuğunu ve bir araya geldiğini bile açıklayamamaktadır. Cardiff Üniversitesi'nden uygulamalı matematik ve astronomi profesörü Chandra Vikramasinghe hayatın tesadüflerle doğduğuna 10 yıllar boyunca inandırılmış, bir bilim adamı olarak karşılaştığı bu gerçeği şöyle anlatır. Bir bilim adamı olarak aldığım eğitim boyunca, bilimin herhangi bir bilinçli yaratılış kavramı ile uyuşamayacağına dair çok güçlü bir beyin yıkamaya tabi tutuldum. Bu kavrama karşı şiddetle tavır alınması gerekiyordu. Ama şu anda Tanrı'ya inanmayı gerektiren açıklama karşısında öne sürülebilecek hiçbir akılcı argüman bulamıyorum. Biz hep açık bir zihinle düşünmeye alıştık ve şimdi yaşama getirilebilecek tek mantıklı cevabın yaratılış olduğu sonucuna varıyoruz. Tesadüfi karmaşalar değil. Termodinamiğin ikinci kanunu, evrim teorisini geçersiz kılıyor. Fiziğin en temel kanunlarından birisi olan termodinamiğin ikinci kanunu, evrende kendi haline doğal şartlara bırakılan tüm sistemlerin zamanla doğru orantılı olarak düzensizliğe, dağınıklığa ve bozulmaya doğru gideceğini söyler. Canlı cansız bütün her şey zaman içinde aşınır, bozulur, çürür, parçalanır ve dağılır. Bu er ya da geç, her varlığın karşılaşacağı mutlak sondur ve söz konusu kanuna göre bu kaçınılmaz sürecin geri dönüşü yoktur. Bu gerçek hepimizin yaşamları sırasında da yakından gözlemlediği bir durumdur. Örneğin bir arabayı çöle götürüp bırakır ve aylar sonra durumunu kontrol ederseniz, elbette ki onun eskisinden daha gelişmiş, daha bakımlı bir hale gelmesini bekleyemezsiniz. Aksine, lastiklerinin patlamış, camlarının kırılmış, kaportasının paslanmış, motorunun çürümüş olduğunu görürsünüz. Aynı kaçınılmaz süreç canlı varlıklar için çok daha hızlı işler. İşte termodinamiğin ikinci kanunu bu doğal sürecin fiziksel denklem ve hesaplamalarla ifade ediliş biçimidir. Bu ünlü fizik kanunu entropi kanunu olarak da adlandırılır. Entropi fizikte bir sistemin içerdiği düzensizliğin ölçüsüdür. Bir sistemin düzeni, organize ve planlı bir yapıdan düzensiz, dağınık ve plansız bir hale geçmesi o sistemin entropisini arttırır. Bir sistemdeki düzensizlik ne kadar fazlaysa, o sistemin entropisi de o kadar yüksek demektir. Entropi kanunu, tüm evrenin geri dönüşü olmayan bir şekilde sürekli daha düzensiz, plansız ve dağınık bir yapıya doğru ilerlediğini ortaya koymuştur. Termodinamiğin ikinci kanunu ya da diğer adıyla entropi kanunu, doğruluğu teorik ve deneysel olarak kesin biçimde kanıtlanmış bir kanundur. Öyle ki yüzyılımızın en büyük bilim adamı kabul edilen Albert Einstein, bu kanunu bütün bilimlerin birinci kanunu olarak tanımlamıştır. Entropi kanunu, tarihin bundan sonraki ikinci devresinde hükmedici düzen şeklinde kendini gösterecektir. Albert Einstein, bu kanunun bütün bilimlerin birinci kanunu olduğunu söylemiştir. Sir Arthur Eddington, ondan bütün evrenin en üstün metafizik kanunu olarak bahseder. Evrim teorisi ise bütün evreni kapsayan bu temel fizik kanununu bütünüyle göz ardı ederek ortaya atılmış bir iddiadır. Evrim bu kanunla temelinden çelişen tam tersi bir mekanizma öne sürer. Evrime göre dağınık, düzensiz, cansız atomlar ve moleküller zamanla kendi kendilerine tesadüflerle bir araya gelerek düzenli ve planlı proteinleri, DNA, RNA gibi son derece kompleks moleküler yapıları, ardından da çok daha ileri düzenlere, organizasyonlara ve tasarımlara sahip milyonlarca canlı türünü ortaya çıkarmışlardı. Evrime göre her aşamada daha planlı, daha düzenli, daha kompleks ve daha organize bir yapıya doğru ilerleyen bu hayali süreç, entropi kanununun ortaya koyduğu gerçeklere bütünüyle aykırıdır. Bu nedenle evrim gibi bir sürecin en başından sonuna kadar varsayılan hiçbir aşamasının gerçekleşmesi mümkün değildir. Evrimci bilim adamları da bu açık çelişkinin farkındadırlar. J.H.Rush şöyle der: evrimin kompleks süreci içinde yaşam, termodinamiğin ikinci kanununda belirtilen eğilime belirgin bir çelişki oluşturur. Evrimci bilim adamı Roger Levin de bir başka bilimsel dergi olan Scientist'teki bir makalesinde evrimin termodinamik açmazını şöyle dile getirmektedir: biyologların karşılaştıkları problem, evrimin termodinamiğinin ikinci kanunuyla olan açık çelişkisidir. Sistemler zamanla daha düzensiz yapılara doğru bozulmalıdırlar. Bir evrimci olan George Stavropoulos, canlılığın kendiliğinden oluşmasının termodinamik açıdan imkansızlığını ve fotosentez gibi kompleks canlı mekanizmaların kökenini doğa kanunlarıyla açıklamanın mümkün olmadığını, ünlü evrimci yayın American Scientist'te şu ifadelerle kabul etmektedir: normal şartlarda termodinamiğin ikinci kanunu doğrultusunda hiçbir kompleks organik molekül hiçbir zaman kendi kendine oluşamaz, tersine parçalanır. Gerçekte bir şey ne kadar kompleks olursa o kadar kararsızdır ve kesin olarak eninde sonunda parçalanır, dağılır. Fotosentez bütün yaşamsal süreçler ve yaşamın kendisi, karmaşık veya kasıtlı olarak karmaşıklaştırılmış açıklamalara rağmen halen termodinamik ya da bir başka kesin bilim dalı vasıtasıyla anlaşılamamıştır.